Üçüncüsü, fütüvvet şartlarını taşımadan feta elbisesini giymemek. Evet. وَمِنَ الْفُتُوَّةِ Fütüvvet ahlakındandır. اَلَّا يَتَزَيَّنَ الْعَبْدُ بِزَيِّ الْفِتْيَانِ اِلَّا بَعْدَ اَنْ يَحْمِلَ اَثْقَالَ الْفُتُوَّةِ وَيَكُومْ بِشَرَائِتِهَا Bu fütüvvetdendir diyerek kulun fütüvvetin, konu fütüvvet şimdi burada. Yani fütüvvet kitabında fütüvvet konusu özel olarak da geçiyor. Fütüvvetin ağır yüklerini yüklenmeden, fütüvvet şartlarını yerine getirmeden, yani insanı kamil olmadan, fetalar elbisesine bürünmemektir. Yani ben çünkü sufiler ilk dönemlerde kendilerine ait elbiseler üretmişler. İşte yün elbise giymişler. Her tarikatın kendine ait giydiği elbise türü vardır. Taktığı sarık türü vardır. Bunları her tarikat kendine göre belirlemiştir. Bu şekilde yani şu hırkayı girersen şu tarikatın dervişi olmuş oluyorsun. İşte Mevlevi, Halveti, Nakşi gibi. Bu elbiseyi hırka giydirmek derler. Şeyh size hırka giydirir. Ne zaman? Hilafet vereceği zaman. Yani bugünkü manada düşünün. İşte üniversite mezunu olduğu zaman ne giyiyorsun? Cübbe giyiyorsun değil mi? Veya doktorayı bitirince bir cübbe sana giydiriyorlar. İşte bunun gibi düşünün. Yani bir şeyi gerçekleştirdiğiniz zaman onun manasını size yüklemek için bir elbise giydirirler. İşte Şeyh Efendi size ilafet makamına geldiğiniz zaman kendi yerine sizi vekil olarak artık hareket etmenizi istediği zaman vekil olarak ve halife olarak size hırka giydirir. İşte fütüvvetinde hırkası var. Onlara diyor hak etmeden giymeyin. Giydiğiniz zaman fütüvvet ehlinden feta olduğunuz, insanı kamil olduğunuzu anlar insanlar zanneder. Halbuki daha olmamışsın. Yani diplomayı almadan sana cübbe giydirirlerse ne olur? Olmaz. Çünkü henüz almamışsın diplomayı. Önce bir al, sonra giy. Gibi. Böyle anlamamız lazım. Ebu Abdullah el-Sicizi'ye neden sufilerin elbisesi olan yamalı hırka giymiyorsun? Yani sen sufisin. Yani senin bu hırkayı giymen lazım. Denildiğinde şöyle cevap vermiş. Fütüvvet yüklerini yüklenmeden fetalar elbisesini giymek münafıklıktır. Bak çok güzel bir tespit. Minen nifaki en telbese libasel fityan ve la tedhulu fi hamli efkalil fütüvvet. Yani fütüvvetin yüklerini yüklenmeden o elbiseyi giymek münafıklık alametidir. Ne demek bu şimdi? Fütüvvet ehlinden olmak, yani sufi olmak, derviş olmak diyelim. Marifet ehli olmak neyi gerektiriyor? Bir takım huylara sahip olmayı, güzel ahlaka sahip olmayı gerektiriyor. O güzel ahlaka sahip olmadan sana o hırkayı giydirmezler. Giymeye kalkarsan o zaman iki yüzlü olmuş olursun. Hak etmediğin elbiseyi, hani böyle arasına çıkar ya, doktor olmadığı halde doktor elbisesini giyip hastanelerde doktormuş gibi hareket eden böyle meczup tipler vardır. Zaman zaman haberlerde duyarsınız. Adam doktor değil ama elbiseyi giymiş, hastanede doktor gibi hareket etmeye çalışıyor. Ne yaparlar? Yakalayınca o elbiseyi çıkarırlar. Senin elbisen değil bu, onu doktor giyecek. Doktor önlüğü. Yani onun mesleğini ifade eden bir kıyafet, sen onu giymişsin, sen ama değilsin. Evet. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Müslüman olduğumuzu söylüyoruz ama Müslümanlığı yaşamayınca ne oluyor bu sefer adımız? Münafık oluyor. Yani iki yüzlü, inandığını söylediği halde inandığı gibi yaşamayan. Tabii iki türlü nifak var. Birincisi inandım diyor ama aslında inanmıyor, onu biliyor. Fakat Müslümanları kandırmak istiyor, menfaatperest. Bu bir kere iman noktasında münafıklık. İkinci nifak, münafıklık ise amelde münafıklık. İnanıyor gerçekten. Kötü bir niyeti yok aslında. Müslümanların aleyhine olmak gibi de derdi yok. Ama amel noktasında, uygulamada hataları var ve ciddiyetsizliği var. Dolayısıyla imanı ile çelişmiş oluyor aslında. Farkına varmadan belki de ehli küfürle çalışıyor. Menfaat gereği, işte para kazanma adına, prestij elde etme, makam elde etme adına farkına varmadan ehli küfürle bile çalışma durumuna düşebiliyor insan. İşte bu da ameli noktada bir nifak söz konusu oluyor bu durumda. O yüzden hem iman bakımından nifaktan hem de uygulama noktasında ameli noktada nifaktan uzak kalmaya çalışmak lazım. Yani bizim İslam ahlak ve maneviyatına veya ibadetlerine, muamelatına neyse İslam'ın emrettiği bir şeyi yapmıyorsak, yasaklamış olduğu şeyi yapıyorsak aslında bir bakıma nifaktayız demektir belli bir oranda. Tabii ki yani bir insanın hataları var diye onu münafık demeyiz ona ama hal olarak nifak alametleri vardır. Ne yapması lazım? Bunları kendisinden izale etmesi lazım. Çalışması lazım. Ya ben tamam Müslümanım, belli bir oranda ciddiyetim var ama benim bazı hatalarım var, kusurlarım var. Bunlar bende devam ediyor. Ama benim dinime aykırı bunlar. Bak işte bütün Müslümanların bugün bu konuyu ciddiye alması lazım. Herkes işte sadece namaz kılarak, oruç tutarak, işte kandilden kandile, bayramdan bayrama bazı şeyleri yaparak Müslüman olduğunu zannediyor ve öyle devam ediyor. Ben bazen soruyorum, diyorum Allah gerçekten Müslümanım diyenlerin kaçta kaçına Müslüman muamelesi yapacak? Bak Müslüman diyen kişilerin kaçta kaçına? Yani bu soruyu sormak lazım. Yoksa düz mantık gidiyoruz ve sonuç hoşumuza gitmeyebilir. Hakikatle karşılaştığımız zaman. Peki kendisine o zaman sorulmuş, inşallah bununla bitiriyorum. Fütüvvet nedir o zaman diye sorulunca, halkı mazur, özürlü, hataları olsa bile mazuru var, yani bir özrü var. Dolayısıyla hatası olsa bile görmüyorum. Niye? Özrü var diyorum. Hani özür halinde ne oluyor? Kur'an rafa kaldırılıyor değil mi? Bak özür halinde insanın sıkıntılı olduğu bir durumda bazı dini kurallar ne oluyor? Rafa kaldırılıyor mu? Kaldırılıyor. Dolayısıyla halk hata ettiğinde ben de onu mazur gördüğüm için affederim. Çünkü derim ki bir şey vardır. Bir özrü vardır. Bak iyi niyet. Tabii iyi niyet aptal da olmamak lazım. Bu aslında genel manada ama belli noktalarda insan ölçmeli. Yani söylememeli belki ama onunla münasebetin kalitesini ne diyelim yakalamak için veya tehlikelerinden sakınmak için o kişinin hangi durumda olduğunu bilmeniz lazım. Çok da iyi niyet delisi olmamak gerekiyor. Bütün bunlar aslında bizi biraz yani başkalarına yüklenmeyelim, üzerlerine gitmeyelim diye bize onu öğretiyor. Çünkü üzerine gittiğimiz zaman da başka sorunlar çıkıyor. Veya her şey üzerine gidilmez. Kişi yani hak ediyorsa konumu itibariyle veya durum itibariyle ama genel manada bir kuraldır. Fütüvvet ahlakındandır. İnsanları mazur görürsün ama kendini kusurlu görürsün. Hani kusuru kendi aramak. Fakat burada da dikkat etmek lazım. Her olayda bakın bunlar ne diyelim genel manada kurallarımızdır. Fakat bunları uygularken eğer bunları anlamsız şekilde uygularsak bu sefer sorunlar çıkmaya başlar. Yani her şeyde ben hatalıyım, ben hatalıyım deyip de karşı tarafın hatalarını yani ne diyelim devre dışı bırakırsak bu sefer de o insan hatalı davranmaya devam eder. Sürekli seni hatalı gösterir. Halbuki öyle değildir hakikatte. Senin de hatan var, kusurun var ama burada sufiler de şunu öğretmeye çalışıyorlar. Hatalardan ari oluncaya kadar hilafet makamına yani belli bir kıvama gelinceye kadar manevi anlamda kendini hep kusurlu gör. Ama sen belli bir noktaya gelince artık iyi davranışlar sende hakim olunca bu sefer başkalarının kusurlarıyla ilgilenebilirsin. Ne adına? Düzeltmek adına. Terbiye etmek adına. Çünkü bizden beklenilen bütün hataları ve kusurları örtmek değil. Örtmek de var ama düzeltmek de var. Ne yapacağız? Bir taraftan örteceğiz ama bir taraftan da irşat faaliyetiyle en direkt olarak anlatarak işte bu yaptığımız gibi insanlara söyleyeceğiz, anlatacağız. Bak şu an konuşuyoruz bir saattir değil mi? Ben önce kendime konuşuyorum, sonra size ve hem kendim dinliyorum, kendi hatalarımı görmüş oluyorum okudukça, anlattıkça, hem de başkalarının anlamalarına vesile oluyorsun. İlla adamın yüzüne söylemen gerekmez. Adam oran zaten anlar, değil mi? O da şöyle cevap vermiş, yani cevabını devam ediyoruz. Halkı mazur gör, kendini kusurlu gör. Halkı tam, mükemmel, eller yahşi, ben yaman diyor ya, kendini eksik görmek. İyiye de kötüye de şefkat etmektir. Şimdi bu tabii genel manada güzel bir ölçü. Bir insanın ilerleyebilmesi için, toparlayıp bitireyim inşallah, kendini merkeze alması lazım. Bak şimdi bizim bugün düşündüğü hata da şu, konuşmalarımızda, oturduğumuzda kendimizle pek ilgilenmiyoruz. Hani bir arkadaşımızla oturup da beraber kendimizi değerlendirmekten daha çok başkalarını değerlendiriyoruz. Başkalarını söz konusu ediyoruz. Halbuki kendimizi söz konusu etsek daha avantajlı. Çünkü ben ve sen oradayız. Konuşmalarımızı sen ve ben duyuyoruz. Ama başkası hakkında konuştuğumuzda o duymuyor ki bizi. Veya kulağına gittiğinde de arkasından konuştuğumuz için, gıybet ettiğimiz için zaten kızıyor bize. Kızdığı için de bizim söylediğimiz şeyler güzel de olsa ona işlemiyor. O yüzden ne yapmak lazım? Bir dostumuza söylemek istiyorsak ona özel olarak yanına gidip kimsenin olmadığı bir yerde, kardeşim bak ben sende şu hataları görüyorum. Seni sevdiğim için sana bunları söylemek istiyorum. Ben senin hakiki dostunum. Başkaları bu hatalarını kullanır, sana zarar verir. Zaten sonuç itibariyle bu hatalarınla Allah'ın da yani huzuruna gitmeni istemiyorum. Mahcup olacaksın, utanacaksın. Dolayısıyla ben senin hem bu dünyada mahcup olmanı istemiyorum, hem de öbür dünyada mahcup olmanı istemiyorum. Dolayısıyla sana bir dost olarak bunları ifade ediyorum. Kusura bakma, incitmek istemem ama bunları sana söylemek istiyorum diye söylediğimizde bir anlam ifade eder. Yoksa arkadan konuşmuşuz. Ama şunu da söyleyelim. Hani Müslüman toplumda yaşayan bir insandır sonuç itibariyle. Toplumu değerlendirmek, toplumdaki insanların yaptıklarını anlayıp ona göre değerlendirme yapmak için elbette tabii konuşacak bazı şeyleri. Ama bireysel bazda değil, gerektiği zaman eğer idari makamda veya bir statüde bulunan bir insanın hataları ve kusurları topluma mal oluyorsa önce kendisini uyarmamız lazım. Eğer dikkate almıyorsa bu sefer toplumu uyarıp bak ben uyardım dikkate almıyor. O zaman gidin uyarın. Eğer kimse uyarmıyorsa o zaman açık bir şekilde söylemek gerekmektedir. Çünkü niye? O insanın hatasını kırmak toplumun düzenini bozmasına engel olmak içindir. Buradaki kastedilenler ise yani bireysel anlamdaki durumlardır. İnsanları hatalarından dolayı mağdur etmeye, mahkum etmeye gerek yok. Düzeltmek için uğraşmak lazım demek istiyor. Biraz da burada daha çok kendimize yüklenmeyi, kendi hatalarımızı görmeyi önce öğrenmeyi. O yüzden bakın Mürşid-i Kamiller, bununla bitireyim, hep insanların hatalarını söylerler. Neden? Çünkü o hataları düzeltmiş, belli bir kıvama gelmiş. Masum değil. Ufak tefek hataları vardır ama genel manada o bizim mürşid dediğimiz, insanı kamil dediğimiz insanlar belli düzeyde olgunlukları vardır. Yoksa biz onlara ne insanı kamil diyelim? Davranışlarında belli bir düzenleri vardır. O yüzden onlara bağlanıyoruz zaten öğrenmek için. O insanlar topluma anlatırlar, söylerler. Müritlerine hele direkt söylerler. Bak orada diyor ya hatasını kusurunu affet. Ama yeri geldiği zaman Mürşid-i Kamil en direkt eğitmek için, müridinin yüzüne vurmamak için onu mahcup olmasın diye direkt söylemez. Ama birebir onu eğiteceği zaman söyler. Bak evladım şu hata var, bak düzelt, şöyle yap diye ona öneride bulunur. Zaten haliyle de ona yol gösterir. Dolayısıyla mürit de bundan alınmaz. Hani hocanın talebeye, şimdi adam Arapça ibare okuyor atıyorum mesela, yanlış okuyor şimdi. Ya ayıp olmasın diye şimdi düzeltmeyi bırakır mı hoca? Hemen durdurur. Bak orada esri okudun, ötürü okuman lazımdı der. Niye? Talebe hocasının düzeltmesinden dolayı alınmaz. Çocuklar anne babanın düzeltmesinden dolayı alınmaz. Çünkü onlar Eğitilen makamda, öbürü eğiten mürebbi makamında. Terbiye edilen insan mürebbiden gelen telkinlere karşı kibirli davranmaz. Zaten kibirli davranırsa, bakın bir çocuk annesine babasına itaat etmeyi öğrenemezse, tevazu ile anne babadan gelen emirleri ve tavsiyeleri kabul etmezse, bir öğrenci hocasından gelen tavsiyeleri kabul etmezse, o zaman zaten baştan kaybetmiş demektir. Dolayısıyla elbette ki yerine göre biz insanlara hatalarını, kusurlarını söyleyeceğiz. İnşallah Cenab-ı Hak bu güzel anlatımlardan, yani sufimizin elde ettiği ve bize bu eseriyle ifade ettiği bu güzel kuralları inşallah Cenab-ı Hak uygulamayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.